Lüsyen, Can Dündar, 33. ayrım. Asıl doğru teşhis ise mizaçta çıktı. Şevket Aziz Bey, Hamit'in mizaç itibariyle azimli ve kavgacı bir kişilikten ziyade hazcı hedonist denilen kategoriye girdiğini teşhis etti. Şair-i Azam dünyayı seyredenlerdendi. Tabii yüksek manada diye ekledi Şevket Aziz Bey. İncelediği gözler, geniş açılmış kapaklarla dış alemi, şairin iç alemine taşıyan ve orada tekrar yaratan bir karakter arz ediyordu. İnceleme sonuçları 1930'ların ortalarında Ülkü Mecmuası'nda yayımlandı. Mimar Sinan'ın atadan Türk mü yoksa devşirilmiş bir Ermeni mi olduğunu incelemek için mezarının açılıp kafatasının incelendiği ve yapılan inceleme neticesinde yalnız kültür noktasında değil, ırk itibariyle de özbeöz Türk çıktığının ilan edildiği devirdi o devir. Ve 5-6 sene evvel terk edilmişlik hissine kapılan Hamit, şimdi Türklüğün sembolü olarak beyniyle dünyaya emsal gösteriliyor, putlaştırılıyordu. 181. O 7 katlı Baal mabedinin yerine, vahiyle işlenerek beyaz mermerine, 82 katı olmuş bir varlığı düşünün. O tapınış hızıyla toplanın burada bugün. Ak saçlı, ak alınlı o güzel yüze, doğru içli yapraklar nasıl çırpınır güze doğru. Hangi yüz görünecek o aşka muhtaçlara? Daha dün kozu ördü bu ipek ak saçlara. Kaç ömür yaprağını kemiren tırtıl zaman, eteğini öptü tam 82 yıl zaman. Eteğini öpecek onun daha asırlar. Ne çıkar, gazi de belki inkar eden var. Belki seyri değmezken bir kalp metelik bile, kafeste aslan gibi bir düzüye nafile. Homurdanıp duranlar kıramaz bu putu hiç. Bir çınarın kökünden yere sürüp çıkan piç. Bastıramaz bir dalın en küçük gölgesini. Hey soysuz, mefkureli sen, kendi derdine yan. Tagor Hintli olsun ve Danzio İtalyan. Bizim de göğsümüz kabartır Hamidimiz. Biz de onun önünde hürmetle eğiliriz. Hürmettir, prestijdir sana gönülden taşan, ey bir asrı dehanın kanatlarıyla aşan. Behçet Kemal, 5 Şubat 1933. 182. 5 Şubat 1933 İstanbul. Hamit'in 82. yıl kutlaması Boğaziçi Lisesi'nde Behçet Kemal'in yazıp okuduğu bu şiirle açıldı. Şairin en mutlu günlerinden biriydi. Önceki sene gelemediği tören salonuna bu kez şık bir delikanlı gibi dimdik adımlarla girmiş, ayakta dakikalarca alkışlanmıştı. Salondaki kadın sayısının çokluğu Faruk Nafiz'in dikkatini çekmiş, törenden önce Hamit'in kulağına eğilip "Üstad" demişti. "Bütün kadınlar bu yaşınızda bile hala sizden aşıkhane bahsediyorlar. Bunun sırrı nedir?" Gözlerini zar zor yürüyen bacaklarına eğip gülmüştü Hamit. İnanma, beni bu halde sokanlar hep onlar değil mi? Törende yakın dostu Cenab-ı Şehabettin salona hitap etti, ardından talebeler tezleri başarıyla temsil etti. En öndeki koltukta oturan Hamit, oyununu güler yüzle izledi. Eseri sahneye koymaya çalışan Nurettin Sevin, her zorlukta kapısını çalmış, uzun monologları anlaşılır hale koyabilecek değişiklikler için iznini almıştı. Her bir düzeltmede teninden et koparılmış gibi acı çekiyor, onu da mı kestiniz diye boyun büküyordu. Sevin acıyıp, emir buyurursanız kalsın deyince de mısralarını bizzat karalarken işi espriye vuruyordu. Yok, madem kesmek lazım kesin, sonunda Abdurrahman nasıl olsa kesecek. Ama o gün piyes bittiğinde o kadar duygulandı ki yanında oturan tertip komitesinden Hıfzı Tevfi'ye, "Beni gençleştirdiniz, heyecanlandırdınız," diye fısıldadı. Sonra sahneye çıkıp eseri sahneleyen Nurettin Sevin'i alnından öptü. Piyeste rol alan gençlerle beraber resim çektirdi ve onlara şu sözlerle iltifat etti. "Tezlerimi ihya ettiniz. Hayatımın 80. senesinde ilk defa bir eserimin yanlışsız oynandığını gördüm." Törenin sonunda salonu dolduranlara bir mesajla teşekkür etti. Mesajı kürsüde İsmail Müştak okudu. 81 yaşımı geçtiğim bugün beni iltifata mazhar eden bu münevver topluluğa nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Minnettarlığım o derecedir ki Uzun hayatım bu münasebetle bir o kadar daha uzamıştır diyeceğim geliyor. Bu iltifat gösterisi aynı zamanda gençlikten ihtiyarlığa da bir hediyedir. Bu merasimi ömrüm oldukça şükranla yad edeceğime itimat buyurmanızı rica ederim. Hıfzı Tevfik şairi bahtiyar kılan 82. yıl dönümü töreninin ardından ona sürpriz bir teklif daha yaptı. Hamit her fırsatta Bebek'ten, oradaki çocukluk hatıralarından bahsediyor. Ah Bebek'te bir yaz daha geçirebilsem diyordu. Hıfzı Tevfik, tatil devresinde size bizim mektebin bir dairesini hazırlayalım, burada kalmak lütfunu bizden esirgemeyin dedi. Yaşlı şair kendisini çocukluk devrine taşıyacak bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Sultan Mecid zamanında hanım sultanlara ait olan bu sarayın geniş sofralarında az mı oynamıştı? Bir de unutamadığı hatırasını nakletti. Nasuhi abim Said Paşa ile arkadaştı. İkisi gençliklerinde beraber Göksu'da çapkınlık yaparlardı. Göksu'ya gelen hanım sultanlarla uzaktan uzağa bakışır, gizlice yazışırlardı. Mektuplarını da ben taşırdım. Aradan hayli zaman geçti, ben Londra sefaretine katip oldum. Said Paşa da hariciye nazırı oldu. Elçiliğe geldiğinde bana iltifat etti. Beyefendiyi tanıdım, çocukluğunda bize sadikane postacılık ederdi dedi. Hayır Paşa Hazretleri, o işi size değil bizim biradere yapardım diye karşılık vermiştim. O yaz okul kapandıktan sonra Lucien'le birlikte lise binasında 3 aylığına kendilerine ayrılan daireye taşındılar. Yanlarında bir hizmetçiyle ailenin eski emektarlarından birinin kızı Safiye de vardı. Onları izleyenler Lucien'in Hamid'e çocuğu gibi baktığını, Hamid'in de Lucien'e kızı gibi bağlı olduğunu teşhis ettiler. Lucien sabahtan eşine bembeyaz keten elbisesini giydiriyor, bastonunu eline veriyor, koluna girip Bebek rıhtımında yürüyüşe çıkarıyordu. Bebek Hamit'in bebekliğiydi. Vapur iskelesine hakim, pembe boyalı muhteşem Hekim Paşa yalısının kafesli pencerelerinden bakmıştı hayata ilk kez. Şimdi gider ayak yine aynı manzaraya açılan pencereden eski sükuta bakmak, mazinin ihtişamını anmak istiyordu. Bir şiirinde dediği gibi, mazi iade mümkün olsa müstakbel fedaya hazırdı. Geçmişi geri getirmek mümkün olsa geleceğe fedaya hazırdı. Son demlerini mazinin kollarında geçirmek istediği halde maziden, vefat etmiş eski dostlardan konuşmayı sevmiyordu. Sanki konuşsa kendisi de bahsettiği mazinin bir parçası olacak, unutulacaktı. Unutulmak. Onun için erken makberdi bu. Daha evvel aklına dahi getirmediği, şimdilerde aklından kovamadığı mukadderat. Sönmüş bir yıldız gibi tarihin boşluğuna karışıp gitme fikri. Yalnızlıktan da elim, ecelden daha vahimdi. Unutuluştan gayrı tek korkusu Lucien'i kaybetmekti. Bu Hamid'i elden ayaktan düşüren bir ihtimaldi. O yaz yine sebepsiz bir hırçınlık yüzünden eşini küstürmüş, Lucien de işte gidiyorum artık, gelmeyeceğim diyerek kapıyı çekip gitmişti. Hıfzı Tevfik, Hamid'in bu ihtimali düşünmeye bile muktedir olmadığını fark etti. İhtiyar adam yalnızlık uçurumuna itildiği endişesiyle akşama kadar pencereden pencereye koşarak Lucien'i beklemişti. Akşam gün battığı halde gelmeyince yuvasından ayrı düşmüş bir yavru kuş gibi boynunu bükmüş, azap çeken bir yüz ve titrek bir sesle artık gelmeyecek demişti. Hıfzı Tevfik, biraz daha bekleyelim, herhalde gelir diye teselliye çalışsa da, hayır ben onu bilirim, kızdı, gücendi, artık gelmeyecek diye titremişti sesi. Sonra ne yapacağını bilemez halde Hıfzı Tevfi'ye bir telefon numarası vermiş, bari şuraya telefon etseniz de bana Safiye'yi gönderseler demişti. Telefon edilirken oda kapısının açılması ile içeriye Lucien'in dalması, Hamit için yeniden doğum müjdesi gibiydi. Yıkık vücudunu toparlayarak yerinden kalkmış, beklediği kadının dizlerine nedamet ifadeleri serpmesi beklenirken dikilip, ''Seni merak etmiştim, geç kaldın.'' demişti. Bunlar büyük adamın küçük zaferleriydi. Piros zaferleri. 183. Çıkıp gitmek. İstesem bile çıkıp gidebilir miydim? Bunun değil tatbiki. Düşüncesi bile aklını başından alıyordu. O zeka ile, o incelikle bunun bir tabiye olduğunu bir türlü anlayamadı. Belki bana karşı beslediği hisler gerçekleri keşfine engel oluyordu. Madem ki hiçbir şey sizi yola getiremez, ben de bu vaziyete tahammül edemem. Gitmem daha hayırlı olur. Yalnız kalınca dilediğiniz gibi hareket edersiniz derdim. O zaman kendini tehlikede hisseder, düşünemez, şaşırırdı. Korkusunu, endişesini üzerimde nüfuslu sandığı birine gider açar danışırdı. Herkes onu temin eder, yatıştırırdı. Korkmayın, Lucien sizi hiçbir vakit bırakmaz. Bırakır bırakır, bu sefer gidecek, yerden göğe kadar haklı. Ben zaten çekilmez bir herifim, fakat giderse ölürüm. Gitmez, gider gider. Sadece kağıttan tasarladığım, onun ruhunda ise keskin bir silah olan bu Demokles kılıcını askıda tutmakla iyi mi ettim yoksa fena mı? Elimde son kalan bu arazi parçasını da karış karış zapt etmesine müsaade edebilir miydim? Müsaade edebilir miydim ki zaten o ruhumda, kalbimde hayatım boyunca önüne gelen her şeyi kesip biçerek muzaffer bir yürüyüşü hayalden gerçeğe çıkarmıştı. Tedbirsizlikleri, birbirini tutmaz hareketleri, karşısındaki son siperi yerlere sermeye bırakabilir miydim? Zira söz konusu olan sadece onu kendine karşı korumaktı. Kendine yeni tanıdığım en temiz, en namuslu adam olan ve fenalık ettiği yegane mahluka. Hiçbir yakışıksız hareket onu adileştirmedi. Hafızamda hiçbir kötü hissi, çirkin hali yok. Onda her şey saf altındaydı. 184 Haziran 1933 İstanbul. Hamit'in bebekte maziyle kucaklaştığı o 1933 yazında büyük şairin tenhalığına bir de akransızlık eklendi. Kendisinden 30 yaş küçük Ahmet Haşim o yaz öldü. Akşam, yine akşam, yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsam. Mısralarının yazarı 50 yaşının akşamını göremeden göçüvermişti. Hamit bu sırasız ölümlerde hayatta kalarak onların ömründen çalmış gibi suçlanır, utanırdı. Nazif senin ölümünü görmek bana mı düşerdi diye ağlar, Akif sen de mi beni terk edip kaçıyorsun diye ah ederdi. Eyüp türbesinin avlusunda Ahmet Haşim'in tabutunun arkasından ağır adımlarla yürürken de canlı bir ıstıraptı sanki. Haşim'in cenazesini izliyor, cemaati süzüyor, muhakkak ki zihninde kendi cenazesini prova ediyordu. Acaba daha mı kalabalık olacaktı? Kimler katılacak, kimler kaçınacaktı? Ardından ne konuşulacak, ne yazılacaktı? Haşim'in ardından irticalen söylediği şiirde, kendi ardından yazılacakların ipuçları saklıydı. 185 Sanki bir sur-u muvakkattı hayatın Haşim. Halkı matemlere gark etti vefatın Haşim. Edebiyat idi bil cümle sıfatın Haşim. Daima yükselecektir deracatın Haşim. Sanki bir geçici surdu hayatın Haşim. Halkı yaslara boğdu vefatın Haşim. Edebiyattı bütün sıfatın Haşim. Hep yükselecektir derecelerin Haşim. Mülkiye No 27 Haziran 1933 sayfa 11. Abdülhak Hamit Tarhan bütün şiirleri 3. Hep yahut hiç. İlhamı Vatan. Hazırlayan İnce Engin'in İstanbul Dergah Yayınları 2. baskı. Kasım 1999 sayfa 328. 186. Eylül 1933 İstanbul. Eylül'de çıkan Literary Digest dergisi Hamit'i perişan eden haberi bütün dünyaya duyurdu. Türk edebiyatını tanıtan bir makalede genellikle en büyük Türk şairi olarak tanınan Abdülhak Hamit artık hemen hiç kimse tarafından okunmuyor deniliyordu. Yatalak bir hekim ya da karnı zil çalan bir aşçı gibi. Bir şair için okunmamaktan büyük ıstırap var mıydı? Değişen dil, yetişen nesille bir olmuş, onu ölmeden gömmüştü. Hamit ki seneler evvel unutulmayı, esfel-i mekabir ilan etmişti. Kabirlerin en sefili. Nedir lüzumu zuhurum bu hakkı esfelde? Garik olup gideceksen muhitin isyana. Nedir lüzumum bu ortaya çıkışım bu en aşağı toprakta? Boğulup gideceksem unutuluş alemine. Beytini yazmıştı. Nisyana isyanı ondandı. Halbuki bir zamanlar Galatasaray'da Tevfik Fikret Edebiyat dersine onun şiiriyle başlar. Türk Edebiyatı öğrenmek demek, Hamit'i bilmek demek derdi. Öyle bir köşe taşıydı o. Cahit Sıtkı'nın tabiriyle gül kokusuyla bülbül namesi arasında mekik dokuyan, kısa dalgalı divan şiirini engine çıkaran şarkla garbı uzlaştıran adamdı. Şimdi ise tarzı kadim şiiri bozup hercümerc ettik diye böbürlenmesinin bedelini bir geçiş devresinde hercümerc olarak ödüyordu belki de. Onun mahareti eskiyi yeniye düğümlemesi, bir yanıyla eskilerden eski alırken ötekiyle yenilerden de yeni olmayı başarmasıydı. Halbuki şimdi eskiler için fazla yeniydi, yeniler için fazla eski. Şiiri sadece diliyle değil, içeriğiyle de müzelikti. Mayıs'ta ve Eylül'de Lüsyen'le birlikte önce Çankaya'da sonra Dolmabahçe'de iki kez daha Gazi'ye misafir oldukları o sene Cumhuriyet 10. yıl dönümünü kutlayacaktı. Hamit mutluluğunu Kara Elmas dergisine yolladığı bir beyitle ifade etti. İyiydi Cumhuriyeti idrak eden bir ihtiyar. Nevcivan olmuş kadar oldum bugün ben bahtiyar. Cumhuriyet bayramını yaşayan bir ihtiyar, delikanlı olmuş kadar oldum bugün ben bahtiyar. Marif Vekaleti Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü sebebiyle çeşitli şair ve yazarlardan birer şiir veya yazı istemişti. Hamit bu sipariş üzerine de halk şiirini yazdı. Bu ondan halka kalan son hatıraydı. Lakin şiirinde ne mevcut devrin heyecanı ne eski dizelerinin samimiyeti vardı. Uzun şiirinin sonunda gençlere Makber'deki feryadıyla hitap ve adeta vasiyet etti. 187. Gençler yazınız, sükût et ey pir, sizden gelecek gelirse hamle, tedbir alınır mı tek kalemle? Çok hamle gerekti, çok da tedbir. Gazi bunu fiilen etti ispat. Milliyete en büyük mükafat. Gençler yazınız, sükût et ey yaşlı adam, sizden gelecek gelirse hamle, tedbir alınır mı tek kalemle? Çok hamle gerekti, çok da tedbir. Gazi bunu fiilen etti ispat. Milliyete en büyük mükafat. Yeni Türk Mecmuası No 18 Şubat 1934 sayfa 1336-1339. Abdülhak Hamit Tarhan bütün şiirleri 3. Hep yahut hiç, İlhamı Vatan, hazırlayan İnci Engin'in İstanbul Dergah Yayınları 2. baskı Kasım 1999 sayfa 333. 188. 1934 İstanbul. İran Şeyhin Şahı Rıza Pehlevi 1934 yazında Türkiye'yi ziyarete geldi. Atatürk bu ziyarete büyük önem atfediyordu. Resmi ziyaret programında Ankara'dan sonra İstanbul vardı. Şah Gül Cemal vapuruyla Büyükada'ya geldi. Şerefine yat kulübünde bir davet verildi. Abdülhak Hamit de davetliler arasındaydı. Atatürk bir ara Hamit'i yanlarına çağırdı, iltifatlarla Şah'a takdim etti. Rıza Pehlevi, Hamit'in tanıştığı ilk İran Şahı değildi. Bundan 70 sene evvel Rıza Pehlevi'den 4 önceki Şah'ın huzuruna çıkmıştı. O vakitler 13 yaşında bir çocuktu. Babası Hayrullah Efendi Tahran'a Osmanlı sefiri olarak atanmıştı. İtimatname takdimi için Şah'ın huzuruna çıkacağı gün yanında oğlu Abdülhak'ı da götürmüştü. Hamit huzura varmak için küçük kapılardan eğilerek geçişlerini, dar merdivenden dinlenerek çıkışlarını, Şah'ınkinden başka oturacak yer olmayan billur şamdanlı bir otağda elmas takılı resmi elbisesi içinde Şah Hazretlerini temenna edilişini ve onun sultan kardeşim nicedir diye lafa girişişini dün gibi hatırlıyordu. Sene 1865 idi. Rıza Pehlevi daha doğmamıştı ve Hamit Tahran'da geçen seneleri sayesinde iyi Farsça öğrenmiş, Türk edebiyatından önce İran edebiyatıyla tanışmış, Sadi'yi, Hafız'ı, Kani'yi okumuştu. 33. ayrımın sonu sayfa 463, devamı 34. ayrımda.